Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Tanzimat'tan sonra bütün devlet görevlilerini, devlet teşkilatını, takvim bilgilerini, efendim devletin mülki bölünmesini, taksimatını belirten bir yayın var. Sannameler. Bu sannameler yıllıklarda hangi yıl, kim, nerede görevli bulmak mümkün. Çok etraflı kaynaklar bunlar. Avrupa'da almanaklar var ya, onun karşılığı. Sal yıl demek malum. Name yazılı, yıllık yani. Sanname. Ne mal iledir, ne sal iledir. Beyim, ululuk, kemal iledir demişler. İşte buradaki sal, yaş demek, yıl. Yani malla, yaşla olmaz, ululuk, kemal, olgunluk ile olur. Bir de başka sal var, malum şeye binilen, suda üzerine binilen sal. Eski Türkçe'de sal, tabut demektir. Hani ne demişler? Nasipten öte yol gitmez, kabirden öte sal gitmez. Sal, tabut demek. Şimdi ek yaptılar sal, kutsal. İşte olumsal, bakımsal. Bir de salhane var. O yanlış işte. Salhane mezbaha için kullanılır malum. Fakat buradaki sal değil. O galat olmuş. Onun aslı selhane idi. Selhane hayvan boğazlanan yer demek. Olmuş salhane. O bizim mevzumuzun dışında. Hoş zaten anlattığımız mevzun da dışındaydı ama neyse. Lafı açar derler ya. İşte bu yıllıklarda, salnamelerde nice bilgiler var. Merkezde ve taşrada. Ohannes Efendi, Kirkor Efendi, Gavriel Efendi, çeşit çeşit gayrimüslimlerin devlet görevlerinde istihdam edildiğini görüyoruz. Ancak Sultan Mecid zamanına ait salnamelerde gayrimüslim paşalardan pek bahis yok. Anlıyoruz ki ilk gayrimüslim paşalar Sultan Abdülaziz zamanında olduğuna göre Sultan Abdülmecid zamanında o kadar yaygın değildi. Ama Sultan Abdülhamit'in uzun saltanat devrinde yüksek memurlar ve paşalar arasında gayrimüslimlerin sayısı giderek artmıştır. Evet, Müslümanların çok rağbet ettiği, çok tuttuğu, İslamiyet'e çok hizmet etmesiyle tanınan Sultan II. Abdülhamit zamanında gayrimüslimlerin paşalar ve yüksek memurlar arasında sayıca artması dikkati çeken bir hadise. Ancak Sultan Abdülmecid zamanı sannamelerinde dikkati çeken bir hadise, eski adetin bir devamı olarak hariciyede ve sefaretlerde çok sayıda Rum'un bulunmasıdır sevgili dinleyiciler. Osmanlı Devleti şartlarını, adetlerini şartlara göre değiştiren bir devlet değildi. Devlete toprak bakımından, mal bakımından, can bakımından pek pahalıya mal olan İstanbul Patriki ile Fenerli Rum beyleri tarafından desteklenen Yunan ihtilali Rumlara karşı bir alerji meydana getirmedi. Ve onları dış işleri gibi vazifelerde kullanma adeti devam etti. Ancak eski hızı kalmadı. Dedik ya, onların yerini Ermeniler aldı. 1847 yılında Avrupa'daki daimi 5 elçimiz vardı. 5 sefiri kebir. Bunlardan ikisi ve sefaretlerdeki müsteşarlarla katiplerin çoğu Rum asıllıydı sevgili dinleyiciler. İşin tuhafı, Atina'daki Osmanlı sefiri Rum asıllı olan Kostaki Efendi'ydi. İşte bu Kostaki Efendi Osmanlı Devleti'ni Atina'da efendim temsil etmiş. Ancak temsil ettiği devlette Atina'daki soydaşları arasında kendisine çok müsbet ve prensip sahibi bir rota çizmiş. Taraf tutmaktan uzak kalmış. Osmanlı geleneğini devam ettirmiş. İyi de öldürmek, la öldürsen bile hakkını vermek lazım demişler ya. Sultan Aziz zamanındaki ilk gayrimüslim vezirler Avrupa'daki büyükelçilerimizden Musurus Paşa'dır. Bir de Osmanlılara bağlı Mısır devletinde görevli Nubar Paşa ile Abraham Paşalardır. Bunlar mülkiye paşalarıydı. Yani askeri paşa değil de sivil paşalardı. Bunların ilk ikisi Rum idi. Malum. Sonraki ikisi ise özür dilerim. İlki Rum idi. Musurus Paşa Rum idi. Nubar ve Abraham Paşalar adından da anlaşılacağı gibi Ermeniydiler. Malum Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten sonra yeğeni Sultan Şehzade Murat Efendi 5. Murat adıyla tahta çıkarılmıştı. Ancak gördüğü bir takım felaketler neticesiyle tahta çıktıktan sonra sinirleri bozuldu bu padişahın ve tahttan indirildi. İşte bunun doktoru Kapolyon idi. Bu Kapolyon'un bir takım dalavere giriştiği iddia edilir. Güya İngilizlerle anlaşarak tahttan indirildikten sonra bu Sultan 5. Murad'ı tekrar tahta geçirmek ve Sultan Abdülhamit'i tahttan indirmekle ilgili bir takım komplolar kurduğu rivayet edilir. Bu Sultan 5. Murad'ın bir başka doktoru vardı. O da Rum idi. Mavroyeni. Mavroyeni çok iyi bir doktor idi. Ve Sultan Abdülhamit tahta çıktıktan sonra eski padişahın doktoru olduğu halde bu Mavroyeni'yi yanına almış. Sultan Abdülhamit'in doktoru olmuş, onun takdirini, itimadını kazanmış ve vezirlik, paşalık rütbesine kadar yükselmiş. Mavroyeni Paşa olarak anılmış ve Sultan Abdülhamit'in malum 1841 doğumludur, 1918'e kadar 60-77 sene hiç hasta olmadan yaşamıştır. Ve belki de o çok namüsait şartlarda yaşaması Allah bilir tabii de daha da uzun belki yıllar yaşayabilecek bir kimseydi. İşte bunun bu sağlıklı bir hayat yaşamasında ve düzenli bir hayat yaşamasında bu Mavroyeni'nin doktor tavsiyeleri, tıp tavsiyelerinin büyük rolü olduğu söylenir. Tanzimat'tan sonra devlet hizmetine alınan Ermenilerin ekseriye maliye, hazine-i hassa, efendim nafa denirdi o zaman, bayındırlık, efendim ticaret işleri, ziraat işleri ve posta işleriyle ilgili nezaretlerde, yani bakanlıklarda vazifelendirildiğini görüyoruz. Ve zamanla buralarda üst makamlara geçmişlerdir. Ermeniler o zamanlar Osmanlı Devleti'ne en sadık azınlıklardı. Vaka Rumlar imtiyazlıydı. Yani Osmanlı Devleti'nde Müslümanlar hangi milletten olursa olsun birinci sınıftı. Bunların içinde Türkler daha birinci sınıftı. Müslümanlardan sonra kalan ikinci sınıf olan gayrimüslimlerin içinde de en imtiyazlısı Rumlar idi. Ortodoks Rumlar. Hani derler ya, eşitler arasında daha eşit. Prima inter pares. Rumlardı. Ancak Yunan ihtilalinden sonra dediğim gibi Rumlar gözden düştü. Bu sefer Ermeniler ön plana çıktı. Ermeniler tarih boyunca Osmanlı saltanatına en sadık azınlıklar olarak, hatta Müslüman azınlıklardan bile, Arnavutlardan, efendim Boşnaklardan, hatta Araplardan bile daha sadık bir milletti. Ancak ne çare ki efendim Meşrutiyet'ten, ikinci Meşrutiyet'ten sonra bir takım Batı propagandalarına aldandılar, entelijansiyaya aldandılar ve isyan ettiler. İsyan etmeleri onların felaketi oldu. Türkiye'de yaşayan 1 milyon, 1,5 milyon kadar Ermeni 1915 yılında memleketten sürüldü. Tek bir Ermeni kalmadı, İstanbul'dakiler müstesna. İstanbul'a kapağı atan kurtuldu. İstanbul dışındaki Anadolu'daki Ermeniler zavallı adamların hiçbir şeyden haberleri yok. Onlar memleketten sürüldüler. Şu anda Suriye'de, Amerika'da, Irak'ta, Rusya'da çok namüsait şartlarda ve devamlı işlerinde Türkiye hasreti olmakla yaşamaktadırlar. Biz çünkü yurt dışı seyahatlerimizde bu Ermenileri gördük. Zavallı insanlar, yani bir menfi iş yapacak insanlar değil ama işlerinden çıkan bir takım aklevvellerin yanlış hareketleri sebebiyle bu Ermeniler perişan oldular. Siz de yolunuz düştüyse fark etmişsinizdir. Türkçe'yi gayet güzel konuşan ve İstanbul şivesiyle konuşmaya çalışan. Çünkü Ermeniler azınlıklar içinde Türkçe'yi en iyi konuşan azınlıklardı Ermeniler. çok düzgün konuşurlardı. Şimdi bazı filmlerde Ermeni taklidi yapıyorlar da ben şaşıyorum. Ermeniler öyle aksanlı konuşmazlardı. Sadece işte biraz yapıyorum, gidiyorum, geliyorum falan böyle konuşurlardı. Ermeni oldu oradan anlaşılırdı. Şimdi bakıyorum Yahudiler çok zor konuşurdu. Yahudi taklidiyle Ermenileri taklit etmeye çalışıyorlar. Yahudi ağzıyla yanlış. Ama işte Ermeniler böyle bir tebayı sadıka derlerdi. Nasıl Araplara kavmi necibül Arap diyorlarsa Ermenilere de Osmanlılar tebayı sadıka, sadık teba derlerdi. Neyse işte bu Ermeniler Rumlardan sonra yıldızı parladı. Tanzimat devrinde Bab-ı Ali'nin bir tercüme odası var. Bir de Tahrirat-ı Harici yani dış yazışmalar kalemi var. Orada çok yetenekler yetişmiştir. Mesela bu kalemlerden Ali Paşa, Fuat Paşa, Arife Paşa yetişmişler. Bu Reşit Paşa'nın himaye ettiği gençlerdi bunlar. Hatta Ali Paşa daha sonra Reşit Paşa'ya muhalif oldu. Ona rakip oldu ve o görevden alınca yerine o sadarete geldi. Bu tarihten sonra artık Türkler hariciye hakim oldular. Ermenilerin de yerine Türkler hakim oldular. Fakat yine de bu Ali Paşa zamanında kendisine rakip meydana gelmesin. Kendi nasıl Reşit Paşa'nın rakibiydi de onu sonra sadrazamlıktan devirdi ya. Kendisine rakip olmasın diye tekrar hariciyede Ermeni gençlerin yetişmesini sağladı. Onları himaye etti. Çünkü onların ona rakip olmayacağı ortada. Ve çok Ermeni gencini himaye etti. Bu dönemde çok Ermeni genci yetişti ve daha sonra bunlar Sultan Aziz'den sonra tahta çıkan Sultan II. Abdülhamit zamanında ve sonra Meşrutiyet devrinde çok önemli mevkilere geldiler ve çok hizmet ettiler. Evet sevgili dinleyiciler, elimizde 1301 senesinin Sannami Devleti Aliye-i Osmaniyesi var. Yani 1883 yılına ait Osmanlı Devlet yıllığı var. Burada vezir ve müşir rütbeli 111 paşa var. Bunlardan 11'inin gayrimüslim olduğunu tespit ettik. Bu paşalar son terfi tarihleri sırasına göre sizlere verelim. Mesela Musurus Paşa var. Bu zat Londra elçiliği ve ayan üyesi yani senato. Nubar Paşa var. Mısırlı devlet adamlarından. Abraham Paşa var. Mısır Hidivliği'nin İstanbul temsilcisi. Eskiden valiler İstanbul'da bir temsilci bulundururlardı. Bunlara kapı ketüdası denirdi. Ne iş yapar bu kapı ketüdası? Vali ile Babali arasındaki ilişkileri tanzim eder. Yazışmaları tanzim eder. Güvenilir bir kimsedir. İşte Abraham Paşa Mısır Hidivliği'nin, Mısır vilayetinin İstanbul temsilcisiydi. Bu da Ayan Meclisi'nde üyelik yapmış. Aleko Paşa var yıllıkta. Şarki Rumeli valisi. Malum 93 Harbi'nden sonra Osmanlı Devleti yenilince Bulgaristan'da bir kısım, Bulgaristan'ın bir kısmı müstakil oldu. Daha doğrusu muhtariyet ilan edildi. Diğer bir kısmı Şarki Rumeli vilayeti ismiyle kendine mahsus bir idareye sahip oldu. Şarki Rumeli vilayeti, işte Filibe ve havalisi bir müddet böyle devam etti. Daha sonra 2. Meşrutiyet'in ilanıyla Bulgaristan burayı ilhak etti ve son Osmanlı toprağı da böylece Bulgaristan'ın eline geçti. İşte buranın valisi Aleko Paşa da bu paşalardan. Eski nazırlardan Sava Paşa var. Nafıa Komisyonu üyesi. Bu da çok meşhur bir hukukçu. Hem de İslam hukukçusu. Yani şimdi ileride ondan bahsederiz. Yani gayrimüslim olmasına bakmayın. İslam hukukunu en az Müslümanlar kadar hatta onlardan daha çok bildiğine biz elindeki kitaplardan anlıyoruz. O kitaplar şahit. Yıllıkta başka kim var? Kostaki Paşa var. Kostaki Paşa Sisam Beyi. Sisam Adası da yine Şarkı Rumeli gibi, Kıbrıs gibi, Lübnan gibi, Kıbrıs demeyeyim de Lübnan gibi efendim kendine mahsus bir idareye sahipti. Girit gibi oranın valisi Beyi Kostaki Paşa da bu paşalardan. Yine eski nazırlardan Aleksandr Kara Todori Paşa var. Yıllıkta. Girit valisi Fotyadi Paşa var. Efendim Fahri Müşir var bir tane Fransız. Dres Paşa. Mavrayeni Paşa var. Yukarıda bahsettik padişah doktoru. Hem de Ayan Meclisi azası. Vasa Paşa var. Lübnan mutasarrıfı. Bunlar hep gayrimüslim. Zaten Lübnan'da çıkan isyandan sonra Fransızlar ve Avrupalılar oraya müdahale ettiler. Lübnan'ın eskiden Lübnan'da yerli olan beyler vardı. Maruni aileler, Katolik beyler, Manoğulları, Şahapoğulları. Onlar vasıtasıyla Lübnan idare edilirdi. Zaten eskiden beri gayrimüslim beyler tarafından idare edilirdi. Tanzimat'tan sonra da Lübnan yeni bir statüye kavuşturuldu. imtiyazlı bir statü. Bunlara mümtaz vilayetler denirdi. Mümtaz imtiyazlı demek. Yani diğer vilayetler gibi değil. Sıradan vilayetler gibi değil. Kendine mahsus idaresi var. İşte Lübnan, daha önce söyledik Şarkı Rumeli, Girit, Yemen, Mısır, bunlar kendine mahsus idaresi olan yerlerdi. Lübnan da böyleydi. İşte oranın mutasarrıfının, yani kaymakamının veya işte neyse vali ile kaymakam arası bir rütbeydi mutasarrıf. Şimdi yok mutasarrıflık. Mutasarrıfının gayrimüslim olması icap ediyordu yapılan anlaşmalara göre. İşte bu paşalardan ilk üçü, yani Musurus Paşa, Nubar Paşa ve Abraham Paşa Sultan Abdülaziz devrindeydi. Dördüncüsü Aleko Paşa, 5. Murat, Sultan Murat'ın 3 aylık saltanatı zamanında, 3 ay saltanat sürdü malum. 5. Murat 90 gün, 93 gün. Onun için şiir yazmışlar. 93'te 93 gün padişahı mülk olup göçtü uzletgahına Sultan Murad'ı Namurat. Yani 1293 yılında, yani 1876 yılında miladi, 93 gün padişah olmuş Sultan Murat. Sonra istirahat yerine göçtü Murat alamayan Sultan Murat diye bir şiir yazmışlar. Tarih düşmüşler. İşte bu Aleko Paşa da Sultan Murat zamanında, diğer 7 tanesi Sultan Abdülhamit zamanında bu rütbelere nail olmuşlar. Bu durumda vezirlik payesini elde eden ilk gayrimüslim Rum asıllı Musurus Kostaki Paşa. Bu Musurus Paşa sevgili dinleyiciler 1809 yılında doğmuş, 1891 yılında vefat etmiş. Memuriyetle girmiş devlet hizmetine. Büyük kargaşalara sahne olan Sisam Adası'nda hizmeti var bunun. Bu hizmeti Baba Ali tarafından takdir edilmiş, hariciyeye alınmış bu sefer. 1849 yılında Viyana Ortaelçisi olmuş. İşte bu Viyana Ortaelçisiyken ve daha sonra Londra Elçiliğine atandı bu Musurus Paşa. Viyana'da değil de zannediyorum Londra'dayken, o tarihlerde 1848 yılında Polonya'da ve Macaristan'da ayaklanmalar oldu. Polonyalılar Ruslara karşı, Macaristan'dakiler de Avusturya idaresine karşı ayaklandılar vatanseverler. Bağımsızlık, istiklal elde etmek için. Çünkü Polonya Rusya'nın işgalindeydi, Macaristan'da Avusturya'nın. Bu ayaklanmalar, istiklal mücadeleleri kanlı bir şekilde bastırıldı. Ve bu isyanlara katılan vatanseverlerin hepsi nereye sığındılar? Canlarını Osmanlı Devleti'ne attılar. Osmanlı Devleti bunlara kucak açtı. İşte bu 1848'den sonra bu Polonyalı ve Macar mülteciler meselesi doğdu. Rusya ve Viyana, yani Avusturya, bunların geri teslim edilmesini istedi. Osmanlı Devleti çok zor durumda olduğu halde, o eski Türk İslam adeti üzere, eski Türk İslam seciyesi üzere bu kendine sığınanları iade etmedi. Ne yaparsanız yapın ben bana sığınanı iade etmem dedi. Reddetti. Bunun üzerine tabi İngiltere ve Fransa da bu hürriyetçileri aslında destekliyorlar. Çünkü o zaman Avusturya ve Rusya baskıcı, İngiltere, Amerika ve Fransa güya hürriyetçi. Bunları destekliyorlardı. Osmanlı Devleti'nin bu hareketi bir jest olarak değerlendirildi ve İngiltere ve Fransa tarafından müspet bir netice uyandırdı. Öyle ki halk dahi, kamuoyu dahi Osmanlı lehine döndü. İşte bu Musurus Paşa Londra elçisiyken vatanseverler, halk bir gün paşa bir yerden bir yere giderken arabasının atlarını çözmüşler ve arabasının atlarını yene girerek bu Musurus Paşa'nın arabasını ta elçiliğe kadar bizzat kendileri çekmişlerdir. Ne için? Osmanlı Devleti'nin elçisi diye. Niye? Osmanlı Devleti Macar ve Polonyalı hürriyetçilere, vatanseverlere kucak açtı, onları iade etmedi diye çok müspet bir kanaat hasıl olmuştur. Kamuoyunda müspet bir intiba uyanmıştır Osmanlı Devleti. İşte bu Musurus Paşa o zaman Londra sefiriydi Osmanlı Devleti'nin. Evet, uzun süre sonra ne mi oldu vatanseverler? Bu vatanseverler geri dönmediler sevgili dinleyiciler. Türkiye'de yaşadılar ve hepsi Müslüman olup Osmanlı hizmetine girdiler. Hepsi askeriye de bilhassa ve devlet kademesinde çalıştılar. Müslümanlıkları da iyi oldu. Bunların içinden pek çoğu çeşitli muharebelere katılmış ve Osmanlı ordusu saflarında dövüşerek kahramanca şehit olmuşlardır. Bu da tarihin enteresan bir sahnesi. Ama o başka bir mesele. İşte bu bizim mevzumuz gayrimüslim paşalar ya, bu Musurus Paşa, o zaman paşa değil bey, uzun süre İngiltere'de kaldı. Bir intiba uyandırdı orada. Sultan Abdülaziz 1867'de Avrupa gezisine çıkmıştı sevgili dinleyiciler. Padişahlardan sefer dışında ilk defa seyahate çıkan odur. Londra'yı ziyaret ederken Musurus Paşa'nın hizmetlerini takdir etmiş ve kendisine vezirlik payesi vermiş. Yani paşalık payesi vermiş. Sultan Abdülaziz'in bu ziyareti sırasında Musurus Paşa bir felakete uğramış. Beklenmedik bir felakete uğramış. Artık felaket mi nimet mi orasına siz karar verin. Sultan Abdülaziz'in şerefine verilen bir ziyafette Musrus Paşa'nın hanımı biraz şişmancaymış. Şişman görünmemek için ve o ihtişamlı tuvaleti üzerinde taşıyabilmek için çok sıkı bir korse giymiş. Yemekte de epey yemiş. Korse sıkıyor, üstten tepiyor. Kadıncağız yemek yemekten çatlamış ve fütçeten vefat etmiş. Davet esnasında. Musrus Paşa soğukkanlılığını kaybetmemiş. Hanımının bir odaya götürüp yatırmışlar ve davette hiçbir şey olmamış gibi davete devam edilmiş. Bu derecede metanetli ve hizmet şuurunda olan bir paşa Musrus Paşa. İşte o zamanlar kaç köş olduğu için şimdi Londra seferi bir Müslüman olsa hanımını çıkaramayacak, davetlere götüremeyecek. Bu da bir sürü şimdi sıkıntı meydana getirecek. O takdirde gayrimüslim bir paşayı elçi sefir tayin etti mi hanımı da rahatça davetlere gider. Hiçbir problem olmaz. Öyle düşünmüşler ve onları özellikle bu hariciye hizmetinde istihdam etmişler. Bir problem de olmamış. İşte Musrus Paşa yalnız bu Londra sefiriyken padişahın ziyareti sırasında hanımını kaybetmiş. Böyle bir felakete uğramış. Sultan Abdülhamit tahta çıktıktan sonra malum 1. Meşrutiyet devri var. Bu Musrus Paşa'yı Sultan Hamit ayan azası yapmış. Yani senato vardı o zaman. 2 meclis vardı. Birisi meclisi mebusan, diğeri meclisi ayan. Meclisi mebusanda halkın seçtiği azalar bulunurdu. Meclisi ayanda ise padişahın tayin ettiği böyle ileri gelen saygın, ilim sahibi, efendim görmüş geçirmiş tecrübeli kimseler bulunurdu. Mebusan meclisi meseleleri görüşür, kanunları görüşür, yapar. Sanato ise bunu denetler, icap ederse kabul eder, yoksa geri çevirir, tekrar görüşülmek üzere. Böyle bir fonksiyonu vardı. İşte Musrus Paşa ayan azalığına getirilmişti Sultan Hamit zamanında. Bir de oğlu var onun. Yine tabii o da Musrus adı. Bu da Sultan 2. Abdülhamit zamanında yine vezir rütbesiyle, yani paşa rütbesiyle Londra sefirliğinde bulunmuştur. Malum 1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan edildi sevgili dinleyiciler. Ertesi sene de Sultan Abdülhamit tahttan indirildi 31 Mart vakası sebebiyle. Bu 2. Meşrutiyet'ten sonra kurulan hükümetlerde de Rumlara ve Ermenilere daha çok yer verildi. İttihat ve Terakki hükümeti malum ilk kez Türkçülük, milliyetçilik prensiplerini efendim umde edinen, buna alaka gösteren bir akım, bir cereyan olduğu halde Halaççan Efendi, Basari Efendi, Oskan Efendi gibi gayrimüslim nazırlar bunların kabinelerinde bolca bulundu. Mesela 1912'de o Rumeli adını verdiğimiz 500 yıllık Türk topraklarının ölüm kalım mücadelesi yapılırken 4. Kamil Paşa'nın kabinesinde hariciye nazırı Kaprilno Narodunkyan Efendi'ydi. O da Osmanlı devlet adamlarının Müslüman ve gayrimüslim idareciler arasında bir tefrik yapmadıklarının son canlı delilidir. Bu Narodunkyan Efendi'nin babası vardı, Gabriel Narodunkyan Efendi. Bu da hariciye nazırıydı. Bunun da Osmanlı Anlaşmaları diye bir eseri var. Çok kıymetli bir eser. Rekoy diye başlayan, Fransızca ismi hatırıma gelmedi ama böyle 7-8 ciltlik bir kitap. Ta başından sonuna kadar Osmanlı Devleti hangi efendim devletle hangi anlaşmayı yapmış, hariciye hukuku, devletler hukukunda hangi kanunu çıkartmış, bu Narodunkyan Efendi toplamış bir araya getirmiş. Eğer bu Narodunkyan Efendi olmasaydı bunları bizim bir arada topluca bulmamız çok zor olurdu. Bu bakımdan da bu Narodunkyan Efendi'nin, Gabriel Narodunkyan Efendi'nin hizmeti olmuş. Oğlu da işte İttihat ve Terakki İdaresi zamanında hariciye nazırlığı yapmıştır. Mesela 2. Meşrutiyet'ten sonra Bedros Halaççan Efendi ticaret ve nafa nezareti yapmıştı. Yine mesela Tekirdağ mebusu Babikyan Efendi vardı. Böyle Ermeni. Midilli mebusu Panayoti Efendi vardı. İstanbul mebusu Zührab Efendi vardı. Bu Zührab Efendi aynı zamanda hukuk hocasıdır. Hukuk fakültesinde hocadır ve çok kıymetli hukuk eserleri vardır. Ve bu hukuk eserlerinde de yine Sava Paşa'da olduğu gibi Zührab Efendi'de de İslam hukukuna derin bir vukuf görmekteyiz. Yani hukuki müesseseleri incelerken İslam hukukuna da yer vermiş ve çok ciddi efendim onun tespitleri olmuş. Yine İzmir mebusu Aristidi Paşa vardı. Bu da daha sonra Osmanlı kabinesinde Sıhhiye Nezareti, Sağlık Bakanlığı'nda bulunmuş 2. Meşrutiyet'ten sonra. İşte böyle sevgili dinleyiciler, kiminin belki hoşuna gitmeyebilir efendim milliyetçilik, Türkçülük saygısıyla neden gayrimüslimlere de hizmet vermişler kimi bakarsınız İslamcılık açısından bakar, efendim gayrimüslimler neden böyle görevlere getirilmiş. Ama işte Osmanlı'nın böyle bir problemi, kompleksi olmamıştı sevgili dinleyiciler. Yıllar yılı süper güç olarak bugün Amerika'nın durumunu, rolünü oynadığı için onun hiç kimseden korkusu yoktu. Türk olsun olmasın, Müslüman olsun olmasın herkesten istifade etmiş. O devletin efendim hedeflerini gerçekleştirmesinde herkesten aynı şekilde istifade etmeyi bilmiş. Teba arasında ayrım yapmamış. Herkese şefkatle yaklaşmış, herkesi kucaklamış, herkesin hakkını yerine getirmeye çalışmış, herkesin hukuki statüsüne saygı göstermiş. Gayrimüslim olsun, Müslüman olsun, Türk olsun olmasın, herkes kültürünü, hakkını, hukukunu Osmanlı Devleti'nde yerine getirmeye, almaya devam etmiş ve fırsat eşitliği meydana getirmiş. Hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, herkes istidadı varsa, talihte yardım ederse, kaderde de mukadderse, o kimse yükselip belli bir yere gelebilir, liyakatinden istifade edilebilirdi. İşte Osmanlı Devleti'nin başarısının sırrı belki de bundaydı. Şimdi daha yeni yeni Avrupalılar ve biz geliyoruz insan kaynakları yönetimine. İşte onu o zamanlar fark etmişler, sezmişler ve zamanın şartlarına uygun bir şekilde uygulamışlar. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin burada sonuna geliyoruz. Haftaya sizlerle yeni bir Çınaraltı programında beraber olmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.